Merhabalar, canlı yayın gündeme hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz. Yeni bir programla daha karşınızdayız. Canlı yayında stüdyo konuğumuz eğitimci yazar Sayın Nurettin Yıldız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum.
Teşekkür ediyoruz bu yoğun programa. Bizleri de dahil ettiniz. Akşam saat 17.30'da da Konya Ticaret Odası'nda bir konferansınız olacak. Şimdiden sevgili seyircilerimizle paylaşalım. Hocam zaman zaman bir araya geliyoruz. Hem konuları güncelliyor hem de sizin önemli değerlendirmelerinizi sevgili seyircilerimizle paylaşıyoruz. Birazcık eğlence kültürüne ilişkin bir görüşünüzü almak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde yine çılgınca yılbaşı partileri, eğlenceleri düzenlenmişti. Böyle bir ihtiyaca neden gereksinim duyar insanoğlu ve özellikle ülkemizde ya da Müslüman toplumlarda buna bakış nedir, nasıl olmalı hocam? Bu konuya parantez açabilir miyiz?
Bismillahirrahmanirrahim. Önce şunu kural olarak benimsememiz lazım. Müslüman olmamız eğlenmemize engel değildir. Biz Müslüman olmakla beraber esir olmadık. Müslümanlığımız dünyayı tepelememizi gerektirmiyor. Müslümanız, ahireti istiyoruz, cenneti istiyoruz, dünyayı fani görüyoruz, ebedi olan cennettir diyoruz, meleklerle beraber yaşıyoruz, cennet umudumuz var, cehennem korkumuz var. Bütün bunlara rağmen eğlenebilir bir ümmetiz biz. Biz Medine-i Münevvere'de bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağ olduğu, meleklerin, Cebrail aleyhisselamın belki 10 dakika önce gelip gittiği bir Medine'de bile eğlenmiş ashab-ı kiramı örnek olarak görüyoruz biz. Eğlenmek bizim için haram değildir. Müslümanca olduktan sonra eğleniriz de, neşeleniriz de, tebessüm ederiz. Çocuklarımızla oynarız, eşimizle oynarız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlenen bir sahabiye kiminle evlendiğini sorunca dul bir kadınla evlendiğini söylüyor da genç biriyle evlenseydin ya oynarsın onunla, o da seninle oynar, eğlenirdiniz diyor. Peygamber aleyhisselamın mübarek ağzından çıkan pırlanta sözlerden bunlar. Biz eğlenmesi haram olan bir ümmet değiliz. Eğleniriz. Ama gavurca eğlenmeyiz. Eğlenmemiz çizgi dışı olmaz. İnsanca eğleniriz. Müslümanca eğleniriz. Eğlenilecek yerde, eğlenilebilecek zamanda yeteri kadar eğleniriz. Yani hayatımız eğlenceye dönüşmez. Yeri göğü eğlenceye dönüştürmeyiz. Camiyi cami gibi heybetli tutarız. Evi ev gibi onurlu tutarız. Eğleneceğimiz zamanda eğleniriz. İmanımız bizimle beraber, şahsiyetimiz alnımızda okunuyor olduğu sürece eğlence bize haram değil.
Evet.
Mümin olarak bizim de hakkımız eğlenmektir.
Ama sınırlarını bilmek gerekir diyorsunuz.
Ama
değil mi
işte
hocam?
Burada eğlenmek hakkımız, ama bu hakkı uçuk hale getirmek ya da eğlenmeyi hayatın temel gayesi haline getirmek, her cumartesiyi eğlenmek günü yapmak, eğlenince de sınır tanımamak bize yakışmayan, Müslümana uyması uygun olmayan bir tavır. Bir husus daha şüphesiz, bilhassa siz söze başlarken zikrettiniz. Yani biz Müslüman olarak bize ait bir kültürde eğleniriz. Bir anlamı olması lazım. Mesela genç bir kız, genç bir delikanlı ile evleniyor. Bunların neşelenmesi, eğlenmesinin bir anlamı var. Hı hı. Mesela ciddi bir zafer elde etmiş, bir imtihan kazanmış, bir yarış kazanmış bir gencin eğlenmesinin bir anlamı var. Çocukları askerden gelmiş bir ihtiyarın, yaşlının neşelenmesinin, eğlenmesinin bir anlamı var. İşte başka bir tahıl az bekliyorduk, çok oldu. Hı hı. Sevinmemizin bir anlamı var. Ama İsviçre'de Allah'a iman etmeyen, İsa Allah'ın oğludur diyen bir adamın uyduruk bir masal nedeniyle yaptığı bir eğlenceye buradan katılmamızın bir anlamı yok. Biz eğleniriz, neşeleniriz ama karnavallar yapmayız. Yani buradaki sıkıntı Müslümanın hep böyle asık çehreli, moralsiz, hani eskilerin deyimiyle mahkeme duvarı gibi görüntü vermesi değil bizden beklenen. Ama elin gavuru gülüyor, sen ne gülüyorsun sorusuna da cevap vermek lazım. E ne yapalım, gavurlar güldü biz de gülelim mi diyeceğiz. Bir de mantıksız bir iş yapmanın da bir gereği yok. Yani 3 yaşında çocuk bile iyi düşünse onun güleceği bir şey bulamayacağı kadar basit bir sebeple de eğlenilmez. Buna en basit örnek olarak yılbaşını verebiliriz. Şimdi yılbaşı ne demek? Filan yıl gitti, yenisi geldi demek.
Takvim değişiyor.
Yani takvim değişiyor ama ben 50 yaşındaydım, 51 yaşında oldum. Bu rakam arttıkça mezara yaklaştım demektir. Mezara yaklaştığı için bir insanın sabahlara kadar eğlenmesi mantıksız işte.
Evet.
Bütün dünya eğleniyor. Bütün dünya cehenneme doğru sürükleniyor olabilir. Bir de bütün dünya, yani bütün dünya dediği Avrupa. Avrupa'dan başka dünya yok zaten böylelerinin gözünde. Bu insanlar ebedi istirahatına gitti diyorlar. Ölüyor, toprağın altına gidiyor. Ahirete iman etmediği için ebedi istirahatine gitti. Biz ne diyoruz? Rabbine gitti diyoruz. Yani bir sırat var, mizan var, kabir var, hesap var, kitap var. Bunlar, bu diyara biz gidiyoruz. Dolayısıyla biz bir sene ilerleyince takvimimiz 50-51 olunca, 60-61 olunca, 48-49 olunca biz bir adım daha en ürkek olacağımız yere doğru gidiyoruz. Evet. Bizim her geçen yıl Allah'ın bundan sonrasını kolay et dememiz gereken bir süreç. Ama elin kafirinin böyle bir derdi yok ki. Bu trafik kazasında da ölse. Mesela Avrupa'da bir ziyaretimde gördüm. Ölüleri 2-3 gün ziyaretçileri gelsin diye bir salonda bekletiyorlardı. Bir tanesini böyle neredeyse kalkıp benimle kucaklaş gibi süslemişler, baktım böyle. Bakıyor sana, hususi vücuduna şekil vermişler. Yanımdakine dedim bu ne ya dedim. Bu herhalde zengin biri dedi, bunu iyi hazırlamışlar dedi. Nesini hazırlamışlar dedim. Gidecek ya, hazırlamışlar. Meğer bir fırının bekleme salonuymuş orası, yanacak adam.
Evet.
Yanmadan önce de 3 gün ölünün sahipleri ziyaret için arkadaşları gelsin bekliyor. Ona çiçekler getirmişler, hediyeler getirmişler, çikolatalar getirmişler. Gülünç.
Evet.
Adam öleli 3 gün olmuş, çikolata hediye getiriyorlar adama. Şimdi bunu düşünmeyebilir kafir ve çok normal bu. Neden normal? Zaten gidiyor, bırak adam çikolata onun hürmetine satılsın biraz. Yani. Ama biz bir yere gidiyoruz. Ebedi istirahate değil. Biz büyük bir hesaba gidiyoruz. Onlar kendine göre ebedi istirahat diyor. Mezarlığın üstüne de uzun ömürlü çiçek koydu mu iyi, vazifesini yapmış oluyor. Yani mümince düşününce eğlence sorun değil. Müminlik çizgilerini zorlayarak düşününce ya da düşünmeden eğlenince eğlenmek bir sıkıntı.
Evet. Peki hocam, buradan çıkarak şöyle bir şey sormak istiyorum. Biz neden bu anlattığınız meşru çerçevelerde kalamıyoruz? Yani moda tabirle popüler kültür öyle bir sürüklüyor ki insanoğlunu. Yani bu söylediklerinizi belki okumuşuz, hocalarımızdan dinlemişiz ama pratikte hayatımıza tatbik edememenin sıkıntısını çekiyoruz. Kitle iletişim araçları ciddi bir bombardıman. Nasıl bu anlattığınız meşru çerçevelerde kalıp yaşayabileceğiz hocam?
3-5 sebep sayabiliriz. Hı-hı. Ama en temel sebep, insanlar yöneticilerinin dindarlığı kadar dindar olurlar. Hı-hı. Yani evet, yöneticiler de halktan etkilenerek dine bağlanırlar ama temel esas yönetim hangi dini, hangi dindarlığı, ne kadar dindarlığı baz alıyorsa vatandaşın yükseleceği düzeyde nihayetinde o kadar olacaktır. Şimdi bir kere örneğini verdiğiniz yılbaşı ve diğer kör taklitler, bu kör eğlenceler yeni değil şüphesiz. Yani Avrupa'nın teknolojisini yakalayamayan ecdadımızın, o zaman yani bir 150 sene önceki teknolojiyi yakalayamayanların fes değiştirerek, mendil değiştirerek, gömlek değiştirerek, işte tören yapma tarzını değiştirerek Avrupa'yı yakalama sevdası küçük bir çizgi olarak başladı. Bu milyonların yaşadığı bir toprakta halka doğru inince koca bir açı oldu bu sefer. Yani burada temel ana neden bir ülkeyi yönetenlerin bakış tarzı. Yani bir yılbaşı töreninde filan eğlenceyi de devleti yönetenler, üst kademedekiler en azından refleksiz olunca böyle bir konuya, yani ne yaparsa yapsın vatandaş deyince vatandaş sahipsiz kalmış gibi olabilir. Bir, ikincisi, asıl ikinci nedenimiz bizim dinimizi namazdan ibaret, başörtüsünden ibaret zanneden kıt ve kısır din anlayışı çok önemli bir sorun. Namaz kılıyor mu? Kılıyor. Ramazan'da da oruç tuttu mu? Tuttu. Teravih'e de gitti, gitti. İftar da verdi akrabaya.
Tamam.
Geçen sene babası da hacca gitmişti zaten. Evliya bu adam. Bu kadar böyle biri filan geceyi şurada kutlamış olsa, filanca rezil olan bir şeyi normal kabul etmiş olsa bunun ayıplanacak bir şey yoktur gibi düşünülüyor. Evet. Halbuki din tepeden tırnağa dindarlıktır. Biz haftanın 7 gününün 6'sı dindar, bir günü din dışı kalamayız. Başımız din başı, ayaklarımız din dışı baş olamaz. Tepeden tırnağa Allah'ın
hafta
kuluyuz.
Hafta içi Müslüman.
24 saat, evet. 365 gün, evet. Allah'ın kuluyuz biz. Camideki mümin kimliğimiz, evdeki mümin kimliğimiz olmalı. Ticarette öyle olmalıyız. Biz camide secde ediyoruz. Rabbim sen ne dersen odur diyoruz. İş yerimizde faiz yiyemiyoruz. Neden? Aynı Allah iş yerinde de bizi gözetiyor. İşte burada dinimizi hocalarımız kürsülerden anlatırken ya da insanlar dinleyeceği zaman hocaları sadece namazın anlatılışını dinlemeyi yeğleyince bu sonuç çıkıyor. Yani bir hoca mesela kalkıp da ey Müslümanlar size abdesti anlatayım dediğinde hoca ne anlatacak tabi, Allah razı olsun diyor. Ama ey insanlar, bu asırda da olsa kılık kıyafetinizin temel ölçüsü şu olmalı diyecek olsa, hoca efendi sen terzi misin, konfeksiyoncu musun, ne karışıyorsun bu işe diye bakabiliyor insanlar.
Aynen, evet.
Yani mihraptaki insan bize abdesti anlatabiliyor, ötelerin ötesi cenneti anlatabiliyor, cehennemi anlatabiliyor. Geçmişten ta Adem Aleyhisselam'dan beri her türlü hikayeyi anlatabiliyor. Kıyafetimize dokunamıyor. Çocukla ilişkimize dokunamıyor. Düğünümüze dokunamıyor. Neden? Çünkü din camiye mahsus. Din sadece namaz kılmak. Bu sınırlamalar yetişen neslin hem gavurların yaptığı gibi keyif sürebildiği ama Ramazan'da da iyi bir Müslüman olmasının mümkün olduğu bir din anlayışını benimsiyor. Aslında fena da değil yani. Böyle bir şey olsa herkes için çok iyi. Ne güzel yani. Her tuttuğun senin. Evet. Cennet de senin, dünya da senin gibi oluyor. Evet.
Şimdi hocam, bizim şu konuştuklarımıza katılmayan, sizin gibi, bizim gibi düşünmeyen insanların bazı samimi korkuları da var. Şimdi Nurettin Hoca böyle konuşuyor. Ekranda buna muhalif insanlar, ya olur mu böyle şey? Sosyal hayata nasıl müdahil olabilirler? Gibi samimi korkular içinde olan insanlar da var. Onlara bunu nasıl anlatacağız? Yani işte yılbaşında eğlenme, hafta sonunda bir yere gitme vesaire gibi bir takım, işte bu listeyi uzatmak mümkün. Kardeşim bu kadar da olur mu? Tamam, dinini yaşayacaksan sen kendin yaşa, bana ne karışıyorsun diyen insanlara bunu nasıl anlatacağız? Onlar da aslında bundan maddi manevi zarar görüyor.
Şimdi elbette kimsenin kimseye karışmaya hakkı yok.
Evet.
Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Medine'de yaşarken insanların evine müdahale etmedi. Kimsenin evine karışma hakkımız, görevimiz yok. Kimseyi cebren ve kahren yönlendirme hakkımız da yok, evet. Müslümanlar,
evet.
olarak.
Evet.
Buna hocanın da hakkı yok. Hoca olmayan Müslümanın da hakkı yok. Hatta bir babanın reşit olmuş bir çocuğuna da müdahale hakkı yoktur. Ama din nasihattir. Bir kere din çizgileri benim çizgilerim değil diyen zaten beni dinlemiyor, size sormuyor. Kendi bildiği gibi yaşıyor. Ama eğer din benim de dinimdir, Peygamber aleyhisselam benim de peygamberimdir, ben de cennete girmek istiyorum, namaz benim de ibadetimdir, 3 gün kılamadım ama benim de ibadetimdir diyorsa birisi, o zaman A hocasına, B hocasına filan yazara sorması gerekmiyor zaten. Elimizde bizim Kur'an'ımız var. Biz hocaların Müslümanları değiliz. Kur'an'ın Müslümanıyız. Biz camilerde ibadet eden Müslümanlar değiliz. Yeryüzü ibadet yerimiz bizim. Peygamberimiz var bizim. Kur'an'ımız var. Otururuz, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin Müslümanlığını ölçü alırız. Ama eğer dersek ki peygamber bana namaz kıldırsın, gittiğimde de haçta bana hoş geldin desin, gerisine karışmasın, bu Müslümanlık değil diyoruz o zaman. Yani bütün bu konuşmalarımız, sizin bu araya soktuğunuz sorudaki konuşmalarımızın temel mantığı, biz bir ailenin içindeki konuları konuşuyoruz. Bir aileyiz. Müslümanlar olarak bir aileyiz biz. Nasıl baba çocuğunu karşısına alıp şu tavrın yanlış yavrum, bizim ailemize uymuyor diyorsa, hocalar, alimler, bu dinin önünde duran şahsiyetler de bizim dinimizde bu yoktur demek zorunda.
Bir de bu anlattığınız ölçülere göre yaşayan insanlardan da az önce belirttiğimiz kesim korkmamalı değil mi hocam? Zaten bunlara dikkat eden insan bir başkasına zarar vermez.
Yani korkup korkmamak onun sorunu. Hı. Kimsenin kimseye cebri bir müdahalesi yok. Yani tarihimizde bizim biz hep böyle bir klone gibi, bir kabile gibi bir köşede yaşamadık. Yani öyle oldu ki Müslümanların sayısıyla Müslüman olmayanların sayısı İslam toplumunda neredeyse yarı yarıya olacak kadar çok Müslüman olmayan da yaşadı. Abbasi medeniyetinde, Emevi medeniyetinde, Osmanlı medeniyetinde. Bunlar da günün birinde çekin gidin buralardan ya da bizim dinimize girin dendiği vaki değil. Müslümanların kendi arasında belki bir kabile kavgası, mezhep kavgası oldu ama kafirleri sürelim buradan denmedi hiçbir zaman.
Ve yöneticilerin dindar olması dediniz ya hani programın başında. Evet. Dindar yönetici, bundan tebaanın korkmaması ve her kesime zaten.
Bilakis dindar yöneticinin himayesinde o. Her zimmi, yani zimmi İslam toplumunda yaşayan Müslüman olmayan insan demek. Peygamberin emaneti yöneticinin elinde.
Evet.
Yani zimmiler peygamberin emanetidir. Vergisini verdikten sonra Müslümanlar gibi hak hukuk içerisinde yaşıyor. Ne onların kilisesine dokunan oldu? Eğer öyle bir şey olsaydı Sultan Fatih'in İstanbul'unda Fener Patrikhanesi mi olurdu şimdi? Yani yahut da Osmanlı'nın 3 asır yönettiği yerlerde bir tane kilise mi kalırdı şimdi?
Değil mi? Örnekleri ortada.
Yani Müslümanlar hiçbir zaman kendi dinlerinden olmayanları cebren, kahren dine alma hakkına sahip değiller. Böyle bir görevleri yok. Böyle bir uygulama da olmadı. Bu korku gerçek, realiter bir korku değil. Yani korkman gerekiyor dendiği için belki suni olarak korkutuluyor insanlar.
Pompalanıyor birazcık değil mi?
Evet.
Canlı yayın gündem devam ediyor sevgili seyircilerimiz. Bir kez daha ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bizimle yeni birlikte olan sevgili seyircilerimize bir kez daha hatırlatayım. Eğitimci yazar Sayın Nurettin Yıldız'la birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Hocam bir kez daha hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık.
Teşekkür ederim.
İlk bölümde iyi bir Müslüman olabilmek, meşru sınırlar ve birazcık da eğlence kültürünü açıklamaya çalıştık. Bu bölümde toplumun temel direği olan, toplumun çekirdeği diye ifade edilen aile üzerinde görüşlerinizi almak isterim hocam izninizle. Aile denince neyi anlamamız gerekiyor? Evlilik her şey demek midir? Anne baba olduktan sonra ebeveynlere düşen moda tabirle görevler ne olmalı? İyi bir aile, iyi bir Müslüman dedik, iyi bir aile tanımlamasını nasıl yaparız hocam?
Şimdi aile ne demektir sorusuna ciltler dolusu cevap verilebilir. Ama o kadar vakit harcamaya gerek yok. Aile insan demektir. Bu kadar. İnsan demektir. İnsanlar camilerde, kalıplarda, minarenin dibinde, topraktan, kerpiçten insan yapılmıyor. İnsanlar medreselerde, okullarda yapılmıyor. İnsan aile ürünüdür. Dolayısıyla aile neyse insan odur. Bundan 50 sene sonra insanlığın durumu ne olacak sorusunu, teknolojik olarak şu olacak, televizyon böyle olacak, işte bilgisayar bu hale gelecek diye yorumlayabiliriz. İnsan ne hale gelecek diye de yorum yapabiliriz. Bugünkü bu sene evlenenlerin evlilik durumuna bakarız. Onların doğuracağı çocuğun 50 sene sonra ne olacağı bellidir. Yani aile insan demektir. Bu nedenle aileye ait değerler bizim Müslümanlığımızda olağanüstü denebilecek çaptadır. Şu sadece bir örnek Yaşar kardeş zikredeyim burada. Yani konumuz böyle ilmi bir konu değil ama izleyenlerimiz de çok iyi akıllarında kalacak bir örnek vermek istiyorum. Şimdi Kur'an'ımız Fatiha suresiyle başlıyor. Nas suresiyle de bitiyor. Bu ikisi arasında binlerce ayet var. Bu binlerce ayetin temeli şudur. Allah'ın kulu ol, Allah'ın kapısı sana açık, merak etme, Allah seni cennete koyar, yeter ki adam ol. Bu şekilde Kur'an özetlenebilir. Bu özetin gereği olarak da şöyle bir soru soracağım. Soruldu diyelim. Allah'ın affetmeyeceği bir suç var mı? Tövbe etmezsen affetmeyebilir. Tövbe ettim. Yani Allah'ın haşa oğlu var dedim. Sonra da tövbe ettim, iman ettim. Bir sorun yok. İnsan öldürdüm. Karşılığı var buna. Kısas var, bir şey var. Tövbe ettin, kapı açık. Bu Kur'an, yani Allah'a iftira etmeye varıncaya kadar en büyük suçu. Öbür taraftan insan öldürmek, bütün insanlığı öldürmek kadar büyük bir suç olduğu halde diyetini ödedin, kısas yapıldı, tövbeyi kabul ediyor. Aynı Kur'an bir kadına namusuyla ilgili iftirada bulunulduğu zaman filanca kadın şöyle şöyledir. Yani müstehcen kelimeyi biz burada kullanmayalım, ortamımıza uygun olmaz. Filanca kadının namusuyla ilgili bir dedikodu söyleniyor. Bunun cezası var. 80 sopa cezası var. Bir kadına böyle bir ithamda bulunmak, eğer 4 tane adillik vasfına haiz şahitle bu sözün doğru olduğunu belgeleyemezsen. Belgelersen haklısın. Ama belgeleyemedin. Ki belgelemek çok çok, neredeyse Kur'an belgeleyemesin kimse isteyecek şartlar koymuş ortaya. Yani neticede A isimli kadına böyle bir iftirada bulundu. B isimli bir insan, erkek veya kadın. Sonra cezasını da çekti. Kur'an 80 sopa vurulsun diyor. Vuruldu. 80 sopa da cezasını çekti. Mahkemede sicil aldı bu tabi. Sonra ayet ne diyor biliyor musunuz? Kadın hakkını helal etmiş, tamam ben affettim bu adamı diyor. Buna rağmen onların tevbelerini, şahitliklerini kabul etmeyin Allah buyuruyor. Bir insan Allah'a en kötü iftira ile iftira ediyor. Sonra da iman ettim, tövbe ettim diyor. Allah kapısını açıyor. İnsan öldürüyor, içki içiyor, faiz yiyor, kumar oynuyor, zina ediyor. Zina mesela en vahim suçlardan biri. Tövbe ediyor. Tamam kabul ettim Allah buyuruyor. Müslüman bir kadına namusuyla ilgili dil uzatıyor. Onu bir daha tövbesini kabul etmeyin diyor Allah Teala. Ve la takbulu lehum şehadeten. Onların şahitliklerini kabul etmeyin. Yani bu şu demek oluyor şimdiki deyimle. Savcılık hiçbir zaman o vatandaşına, İslam devletinden söz ediyorum, hani temiz kağıdı deniyor ya ehliyet falan alırken, temiz kağıdı veremiyor bir daha. Sabıkalı bu adam.
Evet.
Şimdi bu örneğim anlaşıldıysa, yani böyle bir Kur'an'da bir hüküm var. Tevbesi olmayan, şahitliği ebedi reddedilen tek suç Kur'an'da bu. Ya bir adam neredeyse peygamber öldürse, ki Halid bin Velid peygamber öldürecekti, geldi tövbe ettim dedi, kapıyı açtı Allah Teala.
Sahabe oldu. Evet.
Normal bir kadına namusuyla ilgili dil uzatan birisine bir daha tövbe kapısı yok. Kıyamete taşınacak o suç. Kadın hakkını helal etse bile. Şimdi neden ama?
Tam
neden?
Onu soracaktım.
Bu neden çok önemli. Çünkü biz burada bir fıkıh meselesi konuşmuyoruz. Zira birisi çıkıp ya işte filan alim dedi ki belki tövbesi kabul olur. Bu ayrıntılara girmiyorum. Ayet açık. Şehadetlerini kabul etmeyin diyor. Adam yerine koymayın onları demek. Böyle bir ağzını Müslüman bir kadının iffetiyle ilgili bir konuda uygunsuz açan birisiyle.
Evet.
Çünkü A isimli kadına bir toplumda iffeti namusuyla ilgili dil uzatıldığı zaman, o kadın şöyle yapmıştı dendiği zaman, 100 mahkeme kararıyla böyle olmadığını belgeleseniz bile, o adam çıkıp ilanlar verse, bu benim edepsizliğimdi, bu kadını tanımam bile ben dese bile, 3 nesil sonra 4. 5. torunları için bile senin büyük nenen şöyleydi denme ihtimali taşınıyor.
Değil mi hocam? Bir damga.
Bu iftirayı insanlık beyninden silmiyor hiçbir zaman. Ya mahkeme tutanakları var. Adam ilan etmiş ki ben bunu iftira ettim. Temizleyemiyorsun bunu. İnsanlık sıkışınca şüpheyle bakıyor o kadına. Halbuki kadın melekler gibi temiz bir kadındır mesela. Peki bir kadın böyle olsa ne olur? Hayır, bir kadın meselesi değil bu. Kadın insan demektir. Bu Allah'ın meleklerle yarışacak kıvamda yarattığı kadının yani insanın lekelenmesi demektir. Bir, üç, beş kadın böyle oldu mu? Doğan çocuklar Cebrail'le Mikail'le yarışacak kıvamda Müslüman nasıl yetişecekler? Tarlada sorun varken senin tohumun işe yaramıyor daha. Tarla çorak, killi bir toprak. Kum yığılmış, çamur olmuş. Oraya sen hangi tohumu atarsan at, kuru ottan başka bir şey çıkmıyor. Randıman vermiyor. İnsan, aile, kadın, evlilik, nikah bu perspektiften bakılarak düşünülmesi gereken şeylerdir. Evet. Bunun için nikah ve nikahsızlık, yani ailenin helal olması, haram olması yer gök kadar ciddi bir konu kabul ediliyor. Bunun için Kur'an-ı Kerim evliliği güneş kadar, okyanuslar kadar, rüzgarların akıp gitmesi kadar büyük bir mucize olarak tanıtıyor Kur'an-ı Kerim'de.
Evet.
Buradan biz yani aile konusunda önce bu bakış tarzını yakalamamız lazım. Bizim derslerimiz de yayınlanıyor televizyonunuzda. Defalarca vurguluyorum, çocukların muruetini görmek için düğün masrafına değmez. Ne demek muruet görmek? Üç gün görsen ne olur, görmesin. Yani muruetini gördüm çocuğun, evlendi demek. Dördüncü gün sorun olmaya başlıyor zaten. Onun için düğün yapmaya bile değmez. Yani çocuk büyüttük biz de, onu da evlendirdik de torun olacak. Çok basit bir hedef bu. Çok küçük bir hedef. Yani 10 santim bile değil koca binlerce kilometrenin sözü olduğu yerde. Biz insan olarak yaratıldık. Bu çok büyük bir şerefti. Ve bizden önceki insandan sonraki halkayız biz. Bu şeref benden sonrasını da bana halka yapmaya sebep olduğu zaman devam edecek demektir. Ben insan olarak yaratıldım. Mükerrem, saygın, meleklerle faziletim devam etse meleklerle yarışacak, meleklerden üstün olacak kimliğim var benim, becerebilirsem. Bu Adem Aleyhisselam'dan beri geliyor. Belki benim, belki 10 bin dedem vardır Adem Aleyhisselam'a kadar. Hep onlar bu şerefli geni bana doğru taşıdılar. Bana geliyor ve ben bunu genetik olarak sorumlu hale getirip bir sonraki nesle atıyorum. Benden sonra da bin nesil daha geliyor. Kıyamet günü benimle insan, ilk insan, son insan, ben orta yerde durduğumda bu bant izlendiğinde ben Adem Aleyhisselam gibi cennetten gelmiş bir babadan sonra gende sorun çıkaran, insanlık kimliğinde sorun çıkaran bir kadın veya bir koca, baba, dede, torun, neyse benim kimliğim. Bu kimlikle dirildiğim zaman kıyamet günü suçum, suç işlemiş A insanı değildir. İnsanlığın geniyle oynamış ya da yaratılış hılkat gayesinde sorun üretmiş bir suçlu olarak dirilirim ben. Bunun için işte bir kadının iffetine dil uzatanın şehadetini kabul etmeyin Allah buyuruyor. Şahitlik yapmasın o bir daha. Müslümanların mahkemesine çıkıp şahitlik yapacak kimliği yoktur o adamın. Neden? İşlediği suç Ayşe'ye, Fatma'ya, Veysel'e, şuna buna iftira etme suçu değil. İnsanın hılkatına, yaratılışına ters düşecek. Bizim yeryüzünde meleklerle yarışacak kimliğimizi zedeleyecek bir suç işlemiştir bu. Bu açıdan bakarak diyoruz ki biz Müslümanlar olarak aileyi insan diye ele alıyoruz. İnsanı da Cebrail'den kıymetli görüyoruz.
Evet. Hocam çok net ifadeler kullandınız ve sizi büyük bir dikkatle de dinledim. Dinledi sevgili seyircilerimiz. Hal böyleyken bu dediğiniz kamil manada aileyi, eşi, kadını, erkeği, babayı nasıl tesis edeceğiz? Bakıyorsunuz boşanma oranlarının, evlenme oranlarının geçtiğini görüyor ve üzülüyorsunuz. Böyle bir çağda da yaşıyoruz ve bunun temelinde yatan da eğitim. Yani saliha kadınlara ihtiyaç var, adam gibi adamlara ihtiyaç var. Bunun temelinde eğitim yatıyor. Nasıl başaracağız? Bir şeyiniz var mı, anahtar sözcüğünüz?
Şimdi eğer siz anladık dediyseniz, seyircilere de kefil oldunuz tabii anladıklarına dair. anladıysak bu cevap da anlaşıldı demektir. Eğer biz insan olarak müthiş, muazzam, muhteşem bir konumdayız ailede anladıysak, şu otomatik anlaşılmış demektir. Demek ki şeytanın da en büyük, en görkemli yıldızlar savaşı ailede devam ediyor.
Evet.
Bunu da anlamış olmamız lazım. Dolayısıyla şeytanın en görkemli savaşları, yıldız savaşları, teknolojisini, adamlarını, elemanlarını kullanan en görkemli savaşı Kudüs'te değildir, evdedir.
Ha şunu bileydik der gibi oldu seyircilerimiz, sanki kulağıma geliyor. Evet.
Biz Kudüs'te meşgul olurken evimizi Kudüsleştiriyor. Dolayısıyla Kudüs'ü kurtaracak kaynağı da kurutmuş oluyor bu arada. Hani çocuğa şuraya baksana deyip onu başka bir yöne doğru çekmeye çalışıp elinden oyuncağını alırsın ya. Biz evlerimizden Allah'a ulaşabilirdik. Mescid-i Aksa sorunumuz, Kudüs sorunumuz, Suriye sorunumuz, filan yerdeki sorunumuz basit bir sorun değil haşa. Ümmeti Muhammed'in dertleri bunlar. Ama bunlar ümmetin global dertleri. Bütün dünya kurulduğundan beri Yahudi ile savaşılıyor. Filanca güçle savaşılıyor. Kıyamet günü benim bu Kudüs davasından sorumluluk oranım 1 milyarsa Müslümanlar 1/1 milyardır. Ama evimdeki sorumluluğum 1/1'dir. %100 sorumluyum ben evden. %100 sorumlu olduğum bir proje, bir inşaat alanından kendimi 1/1 milyarda sorumlu olduğum bir alana kaydırarak kurtulamam ben kıyamet günü. Eğer biz aileyi insan, İslam ve şeref olarak kabul ettiysek, bunu da anlamış olmamız lazım ki bizi imha etmek için var olan şeytanın da en büyük kazması, alanı, çalışması evdedir. O zaman biz şeytanı evlerimizde arayacağız. Dolayısıyla belki de biz hani gençler evlenirken Allah bir yastıkta kocasın, mutlu etsin, ömürler versin diyoruz ya, bu duayı şöyle başlasak daha iyi olur. Allah şeytandan korusun. Yani mutluluğun düşmanı şeytan zaten. Bu çok önemli. Çünkü biz zannediyoruz ki şeytan gelecek bir gece, hani o hikayelerde anlatılır, adamın saç sakalından bir tutam almış da götürmüş karısına, karısının saçından bir tutam almış da seni öldürecek, bak bununla büyü yaptırıyor falan, böyle bir hikayeler anlatırlar. Çocukken dinlerdik. Şeytanı böyle bekliyoruz biz. Halbuki şeytan o oyunların eskidiğini biliyor. Böyle büyü, koca karı, kocama büyü yaptılar, bağladılar, çözdüler. Bu hikayelerden bıktı, şeytan da bıktı ya. Şimdi ne yapıyor şeytan? Kadını ticaret merkezlerine bağlıyor. Erkeğe de diyor ki, telefonlarına cevap verdi mi? Erkek sekreter, müşteri kaçıyor, sen bir hanım sekreter al diyor. Ticaret iyi olacak zaten. Herkesi 10 sene sonra sonuçları görülecek tuzağa doğru sevk ediyor şeytan. Bizde kadın helal değil mi ticaret yapması, gitsin üstüne bir kıyafet alsın diyoruz. Halbuki kadın her dışarı çıktığında, her kıyafet için çıktığında, erkek her bir yabancı bayanla görüştüğünde, sadece bunları yüz örnekten biri olarak zikrediyorum. Yani biz savaşı nerede takip etmemiz lazım, nereden izliyoruz? Bunu anlatmak için söylüyorum. Her şeriatımızın haram dediği, şüpheli dediği, aman yapmayın dediği işi yaptığımızda yatırım yapmıyor şeytan. Biz de zannediyoruz ki evlenmeden önce işte bunun kılından bir tane alıp da bir sabuna koymuşlar. Sabuna da domuz kılı bağlamışlar da onun için aile bozulmuş. Bu safsatalara şeytan da bıktı ya. Yani o eskiden belki böyle yapıyordu. Süleyman Aleyhisselam zamanında böyle yapıyordu da, büyüye gerek yok ki. Çarşılar büyülemiş kadınları zaten. Yeni bir büyücüye gerek yok. Sihire gerek yok. Biz televizyonun sihri altındayız. İnternet sihirlemiş bizi. Şimdi bana soruyorlar, bize büyü yapmışlar hocam, çözebilir misin? Çözerim. Hemen telekoma bağlanın, kapatsın internet hattınızı diyorum. Büyü internet artık. O 24 saatin 15 saatini kablosuz bir cihazın önünde duruyorsun, büyü arıyorsun sonra.
Evet.
Gibi yani.
Ve tüketim sorun... çılgınlığı değil mi hocam? Beraberinde.
Artık siz de örnek verin. Yani doğal olmayan ne varsa, o bizim belamız aslında. Şimdi doğal olmayan peynir çıktı mesela. Doğal olmayan mısır. Şusu busu bozulmuş mısır. Kardeşim, bizim hayatımız doğal mı ki mısırımız doğal olacak? Ailemiz doğal bir aile değil. Allah bizi cennet için yarattı. Biz dünya için yaşamak istiyoruz. Bu nedenle ailenin eğer önemini anladıysak, o zaman şu dünyadaki en büyük yatırımımızın da aile olması gerektiğini anlamamız gerekiyor. Çok büyük medreselerden önce, büyük okullardan, eğitim programlarından önce eğitilmiş analara ihtiyaç var. Adamlığını Allah için yapan babalara ihtiyaç var. Onların bir defa gözyaşıyla yaptığı bir sabah namazındaki duaları o evladın meleklerin kanatları üzerinde korunması için yeterli. Bu sebeple yani aileye hak ettiği değeri bir kuru bir dua ile, mesela amca gelmiş düğününü tebrik ediyor. Allah belanızı versin diyecek hali yok herhalde. Allah mutlu etsin diyecek. Ama nasıl mutlu etsin, niye etsin, böyle bir sorunun cevabı yok. Yani herkes mutlu etsin diyor, mutluluk duası yapıyorsun. Bu yüzeysellikten çıkıp nasıl cihada giden birine, askere giden birine amcası, dedesi gözyaşıyla dualar yapıyor. Allah korusun yavrum, aman bekliyoruz gel. Yani bir askere giden delikanlıya yapılan heyecanlı ve samimi dualar. Evlenen kıza ve erkeğe de yapılmalı. Çünkü umudumuz kala kala bir aileye kaldı bizim.
Evet. Hocam hakikaten öyle bir derinlik çizdiniz ki şöyle oturup bir dakikalarca düşünmek lazım. Ağzınıza sağlık. Nereye gittiğimizin de bir yol haritasıydı aslında verileriniz. Hocam Allah bizi ahiret için yarattı. Biz dünyalık için yaşıyoruz dediniz.
Yaşamaya çalışıyoruz.
Yaşamaya çalışıyoruz.
Yaşıyoruz büyük bir iddia. Evet. Öyle demeyelim.
Ahiret ebedi, dünya geçici. Hep faniyiz diye ifade ederiz. Ama orayı kazanabilmek de buradan geçiyor.
Şüphesiz.
Değil mi hocam? Yani burada adam gibi yaşayabilmeye, iyi bir Müslüman olmaya bakıyor. Ama biz hep savruluyoruz. İyi bir aile var, ona sahip çıkalım belki. İşimizde savruluyoruz. Asgari ücretle geçiniyoruz. Ben şok da bahanemiz var, gerekçemiz var.
Konya'da, Konya'nın dışında köylük bir yerde 100 metrekare bir toprağın üzerine kurulmuş bir gecekondu, kerpiçten yapılmış bir ev düşünelim. Arsasıyla beraber fiyatı ne kadardır sorsam, işte 3-5 bir rakam verirsek yanlış. O ev, o yanında da ahır var, gübre kokuyor. Cennetin en üstü olan Firdevs kadar değerlidir. Dünya değersiz değildir. Çöplüktür, çöp haliyle değerlidir. Neden? Çünkü o çöplük dediğin yer olmasa sen cenneti kazanamıyorsun ki. Cennetten cennete transfer yok. Dünyadan cennete gidiş var. Bu dünya bütün çöplüğüne, Allah'ın gözünde değersizliğine rağmen benim cennet için alternatifsi olmayan bir kaynağımdır. Bu dünyayı ben isterim Allah'tan. Neden isterim? Buradan cennete gideceğim çünkü ben. Eğer dünyayı biz boş ver gavurların dünyası dersek cennet de boş gider. Bunun için herhangi bir dünyadaki bizim 10 santimlik arazimiz, bir ayağımızı basacak kadar yerimiz cennet kadar değerlidir. Öbür türlü ben cennet sahibi olamam çünkü. Evet, cennete ulaştım mı bunu kül edip atacağım gözümden. Zaten toz toprak olacak, gidecek. Ayrı bir konu. Ben gidinceye kadar çok değerli. Onun için dünyada fani sözü gözümüz öbür tarafta anlamında doğrudur. Dünyayı cennet zannetme, burayı sanal değil, cennetin realitesi, gerçeği zannetme hastalığıdır. Ortasını nasıl bulacağız? Burası cennet kadar değerli ama cennet değil. Gidince cennete burası lazım değil diyeceğiz inşallah.
Evet. Hocam son bölümdeyiz. Bir de şuna bir açıklık getirin. Evdeki interneti kapatın dediniz. Şimdi biz ekranlardan insanlara ulaşıyoruz. Yani en önemli nimet değil mi? Yani...
Size demedim ama.
Yok yok.
Büyü yapılmış kadına dedim. Büyü. Yani şimdi... büyü böyle sanal, şeytan, sihirbaz, okkabaz arayan birine belan senin evinde demek istiyorum. Anladım. Yoksa elbette nimet olduğu zaman teknoloji şu dünyada en iyi Müslümanın elinde olması lazım. Müslüman cebinde internetle dolaşmalı artık. İnternet kütüphane demek. İnternet namaz vaktini sana ikaz etmek demek. Bu ayrı bir konu. Ama eşin yan odada seni saatlerdir görmek istiyor, senin bilgisayarın önünden kalkmıyorsan o işte büyüdür. O zaman hattı kapatacaksın.
Evet. Hocam bir de bir iyi dilek temennisiyle bitirelim. Biraz dua anlamına da gelsin. Az önce de bahsettiğiniz Suriye'de, Filistin'de, Mısır'da olup bitenlere bakıyorsunuz ve hep Müslüman kanının aktığını görüyorsunuz. Yeryüzü Müslümanları adına bir temenniyle isterseniz programımızı noktalandıralım hocam. Neler söylemek istersiniz? Ne yapmamız lazım? Nasıl bir dua edelim?
Yapacağımız en iyi dua Allah'ım evimizde de olsa, cephede de olsa rızanda yaşatarak bizi al diyeceğiz.
Evet.
Yoksa mümin kaybetmez. Şehit olur, gazi olur, her halükarda kazanır. Keyifli yerde yaşayıp cehenneme gitmekle sıkıntılarda yaşayıp cennete gitmek arasında tercih yapıldığında keşke herkes sıkıntı çekseydi deriz. Önemli olan sıkıntı çekmek değil. Sıkıntıyı cennete dönüştürmek, nimete dönüştürmektir. İnşallah biz de oradaki mümin kardeşlerimiz de Rabbimizin razı olacağı şartlarda yaşar ölürüz.
Amin inşallah.
Böyle dua edelim.
Niye bir araya gelemeyiz hocam? Konu konuyu açıyor belki de. Yani İslam ülkelerine bakıyorsunuz. Liderleri hep böyle hani birazcık
şimdi cümlenizi tamamlamayın. İslam ülkesini nerede buldun da bakıyorsun? Ben niye bulamadım desem buldum.
Öyle de, öyle,
cetvelle çizilmiş haritalarla oluşturulmuş bir toprak, coğrafya. Neresi
evet,
İslam
öyle
ülkesi?
Öyle tanımlanıyor ya hocam işte o yüzden.
Halifen mi var?
Evet.
Halifen mi var? Kur'an her yerde hükümran mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine göre bir mahkeme mi var? Bir şey mi var? Yani Müslümanların yaşadığı topraklar
diye düzeltelim.
Müslümanların yaşadığı topraklarda Kabe'de bir aradayız. Ramazan-ı Şerif'te hep beraber oruç tutuyoruz elhamdülillah. Aynı namazı kılıyoruz. İnşallah bir gün bir halifenin hepimizi bir çatı altında topladığı zamana doğru da gidiyoruz. Bunlar hep sancı zaten. Müslümanlar böyle bir yürüyüş içerisinde olmasalardı şeytan bu badireleri önümüze çıkarmazdı bizim. Biz doğru yolda gittiğimiz, hedefimizi büyük tutup gittiğimiz için bir sürü sorunla karşılaşıyoruz. Ağrındaki ineğin sütüne razı olan şehir sıkıntısı çekmez. Biz fabrikatör olacağız deyip şehire doğru gittiğimiz için bir sürü vergi ödüyoruz, bedel ödüyoruz.
Ümit var mısınız hocam?
Ben mi?
Hı hı.
Bu sizi gördüğümden daha canlı bir şekilde ümmetimin geleceğinin iyi olacağına inanıyorum, iman ediyorum. Çünkü peygamberim bana diyor ki, benden sonra raşit halifeleriniz olacak diyor. Ondan sonra zalim adamlar olacak. Ondan sonra boşluk olacak. Ondan sonra tekrar raşit halifeler olacak diyor. Ben şu anda boşluk dönemini yaşıyorum. Allah'tan tek dileğim beni yeniden Ömer bin Hattab gibi adamların ümmeti Muhammed'i yöneteceği günlere kavuştursun diye dua ediyorum. Amin. Olacak ama ben de görmek istiyorum.
Amin.
Ben peygamberime iman ettim.
Amin.
O da söz veriyor.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.
Estağfurullah. Allah razı olsun.
Çok önemli, faydalı bilgilerle bizleri bilgilendirmiş oldunuz. Dualarınıza, temennilerinize biz bir kez daha katıldığımızı ifade edelim. Sizi yine aramızda görmeyi arzu ediyoruz. Zaman zaman inşallah bir araya gelir ve sevgili i̇nşallah. Seyircilerimize birlikte oluruz. Sevgili seyirciler, Sayın Nurettin Yıldız'la birlikteliğimizi noktalandırıyoruz. Bir kez daha hatırlatayım. Akşam saat 17.30'da yaklaşık 35-40 dakika sonra Konya Ticaret Odası Konferans Salonu'nda Sayın Hocam'ın programını izleyebilirsiniz. Orada sizlerle buluşacak. Evet, bir başka gündemde yine sizlerle birlikte olmayı ve önemli konuları paylaşmayı arzu ediyoruz. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu yarınlar diliyorum efendim. Görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.